gerçekten. Oysa adımız ve uyumumuz için... Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Siz kıymetli dinleyicilerimizle sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan hamur işleri ve pilav çeşitlerine dair lezzet sırlarını patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamızla konuşacağız programımızın ilk dakikalarında. Hemen sonrasında avukatımız Süleyman Çetin yine stüdyomuzda olacak ve sosyal medya kullanımı ve boşanma üzerine etkilerini değerlendireceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor ve hepinizi programımıza bekliyoruz.
Yoksun sevgiden ne kadar çok aşka intizar eden kimi çok seviliyor kimi yoksun sevgiden sen orada ben burada bir şey gelmez elimizden sen orada ben burada ben de özledim ben de özledim ben de resmin var şu an elimde sana koşmak isterim derman yok dizlerimde ben de özledim ben de resmin var şu an elimde sana koşmak isterim derman yok dizlerimde suçu bende değil canımdasın dilde değil bu haykırış elde değil terk edip de giden sensin bunun suçu bende değil yavrunun anası gibi sevenin sevdası gibi derdimin dermanı gibi ben de özledim ben de özledim ben de resmin var şu an elimde sana koşmak isterim derman yok dizlerimde ben de özledim ben de resmin var şu an elimde sana koşmak isterim derman yok dizlerimde isterim derman yok dizlerimde ben de özledim ben de resmin var şu an elimde sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bakalım bugün hangi lezzet sırrını paylaşacaksınız hem bizlerle hem sevgili dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyiciler, ben yayın öncesi şöyle biraz ön görüşme yaptım. İnanılmaz bilgiler. Bakın burada söylüyorum, az sonra değerli hocamın o kıymetli bilgilerinden inanın faydalanacağız. Hamur işleri ve pilavları konuşacağız ama bakın iş nasıl başlamış. Hamur işleriyle başlıyoruz.
Türk tarihi çok eskilere dayanan bir tarih. Ve dünyanın her yerine gitmişiz. Bu nasıl oldu?
Nasıl o kadar uzak mesafeleri kat etmişiz?
Çok geri şartların olduğu bir dünyada silahlarıyla, atlarıyla, aileleriyle binlerce, on binlerce kilometre nasıl gitti? Bunun askerlikten anlayanlar nedenini bilirler. Çok sağlam bir lojistik, yani gıda ve mühimmat açısından destek gerektirir böyle bir işi yapabilmek. Bir çölü geçmek, bir çok soğuk iklimden kaybolmadan, ölmeden geçmek. Nitekim dünyanın son yüzyılda gördüğü en büyük iki ordu, Napolyon'un ordusu, Hitler'in ordusu, Rusya'nın uçsuz bucaksız kışında yok oldular. Hı hı. Ama Türkler dünyanın her yerine, Hindistan dahil, Kuzey Afrika dahil, Avrupa'nın öbür ucuna kadar bütün Asya'yı fethettiler, gittiler. Bunun sırrı elbette ki Türk mutfağında yatıyor. Hamur işleri bu bakımdan çok güzel bir örnek oluşturuyor. Hamur, bulunduğunuz yerdeki nişasta kaynağının suyla bir şekle getirildikten sonra pişirilmesiyle yapılır. Türkler bunu nasıl kullanıyorlar? Türk kalkanları yuvarlak. Kalkanı ateşin üzerine koyuyor, sulu bir hamuru dış bükey olan yüzüne döküyor, incecik bir tabaka halinde pişiriyor. Bu yufka. Çok dakikalar içinde yapılan bir gıda. Hı hı. Kalkanı çeviriyor, içindeki çukurda da etini pişiriyor. Pastırmayı keşfediyor, eti kurutulmuş olarak binlerce kilometre yanında taşımak için. Ama bunlardan daha büyük buluşlar var Türk mutfağında. Hamur dendiği zaman Türk mutfağında, Hun mutfağında kaluş, koluşka, biz de haluşka dediğimiz bir hamur işi var. Bir kilo unda 6 tane yumurta vardır. Ne yapıyor? Esasında gıdasını yanında götürmüyor. Yumurtayı elde ettiği zaman onu aylarca, senelerce kullanılabileceği bir şekilde saklamayı başarıyor. Bu lojistiğin temelinde böyle buluşlar var. Bir diğeri tarhana. Tarhanayla unu kullanarak sütü saklıyor. Sütten üretilen yoğurdu senelerce bozulmadan tutabilecek bir formata getiriyor. Eğer tahılları, baklagilleri bulursa, bulduğu yerde bunları haşlıyor. Eğer şekeri yoksa aşur dediğimiz bir yemek yapıyor. Eğer şeker bulursa aşure dediğimiz bir tatlı yapıyor. Bunun içinde bütün bitkisel proteinler var, baklagiller var. Nohut var, fasulye var, bakla var. Aynı zamanda buğday var. Aynı zamanda üzüm var, kayısı var, incir var. Bulduğu her türlü tatlı var içinde, tatlı madde var.
Vitaminler.
Bunlar esasında bakarsanız bir ordunun lojistiğinde çok önem taşıyan ana yemek malzemelerini, askerin ihtiyacı olan ana gıda faktörlerini, karbonhidratları, yağları, proteinleri bir araya getiren ve çok uzun süre bozulmadan yanında götürebilecek şekilde getirme zekası buluşu. Onun için Türk mutfağında hamur, un eşliğinde yapılan bu yemekler çok önem taşıyor. Bizim ordularımızın binlerce yıl boyunca bütün dünyaya bu kadar rahat gidip gelebilmesinin nedeninin altında bu buluşlar var. Türk mutfağının bu zenginliği var. Geçmiş zamanda bir İtalyan profesörle konuşurken iki şeyiniz muhteşem, askerliğiniz ve mutfağınız demişti. Esasında bu ikisi birbiriyle çok yakından ilişkili. Başka yemeklerimiz var. İnanılmayacak yemeklerimiz var. Ve bunların hepsi malzemeyi kaybetmeden, bozmadan, kolay taşınabilir halde getirmek ve çok çabuk pişirip çok çabuk yiyebilmek.
Süre de önemli değil mi
hocam? Süre de önemli tabii. Evet. Bir haluşka 10 dakikada pişer. Üzerine bir yağ gezdirirsin, bitti. İçinde yağ var, protein var, nişasta.
Nasıl yapılıyor? Çok kısa da öğrenebilir miyiz?
Çok kolay. 1 kilo una, 6 tane yumurta. İsteyen biraz daha güzel olsun derse 2 tane de yumurta sarısı ekler. Yoğur incecik tabaka halinde açar, keser, kurutur. Benim evimde 10 senedir duran haluşka vardır. Ben 10 sene sonra haluşkamı suya atarım. 2,5-3 dakika sonra suyun üstüne çıkar haluşka. Haşlanmıştır, iş bitmiştir. Üzerine kızdırdığınız tereyağını dökersiniz. Ha ceviziniz mi var? Cevizi döker, onu dökersiniz.
Sarımsaklı yoğurt da sanki sarımsaklı fena olmaz gibi.
Peyniriniz mi var? Peynir deyince. Peynirin en uzun saklama şekillerinden bir tanesi tulum peyniridir. Tulum peyniri nedir? Koyun derisinin içine saklanmış süttür.
O yüzden mi tulum ismi?
Tabii, gayet tabii. Sade koyun keçi derisiyle olur tulum peyniri. Dana derisiyle yapamazsınız. Ve koyun Türk mutfağındaki ana protein kaynağıdır. Ana protein kaynağıdır. Bakın hepsi bunlar buluşlar. Onun için bu gözlemler Türk tarihine, Türk tarihinde, Türk askeri tarihine ve Türk mutfağına yönelik bir bağlantı arama şeyinden doğdu. İhtiyacından doğdu. Bizde mutfak niye böyle gelişti? Hani derler ya, kaderiniz, ikliminiz ya da coğrafyanızdır, evet, yaşadığınız. Bizim yaşadığımız coğrafya ve bizim yaşadığımız tarih bize bu mutfağı, bu inanılmaz zengin mutfağı. Bir başka Türk mutfağının özelliği, bu programda daha evvel defalarca konuştuk. Türk mutfağının içinde çok sayıda kültür var. Bu hem bizim çok sayıda kültürle birebir temasa geçtiğimizi, yani bütün dünyaya yayıldığımızı gösteriyor. Hem de gittiğimiz yerde işimize yarayacak şeyi derhal kavrayıp onu kendi mutfağımıza mal ettiğimizi gösteriyor. Bu zekayı gösteriyor. Bugün anlaşılıyor ki demiri ilk işleyenler ve savaş araç gerici yapanlar Türk kavimleri. Hayvanı ilk ehlileştirip sürü halinde yanında taşıyanlar da Türkler, Yakut Türkleri ve dünyada ilk ehlileştirilen hayvan rengeyiği. Rengeyiğin derisini tulum olarak kullanıyor. Sütünü peynir yağ kaynağı olarak kullanıyor. Yoğurt yapıyor, yoğurdu unla birleştiriyor, kurutuyor, tarhanayı yapıyor. Hepsi bunlar birbirinden doğan, birbirini besleyen inanılmaz bir lojistik başarı bu. Askeri açıdan inanılmaz bir başarı. Bir şey daha söyleyeyim. Morgan'ın Cezayir tarihini okursanız, Osmanlı donanması 200 yıl Akdeniz'in hakimi. Hı hı. Ve Osmanlı donanmasında bir hastalık hiç olmuyor. Skorbüt. C vitamini eksikliğinden dişleriniz dökülür, deriniz kanar. Komaya girersiniz, kanamayla ölürsünüz. Çok ağır bir hastalık. Filoları, askerleri yıkan, yok eden eski, antik bir hastalık bu. Nasıl çözüm buluyor? Yanında turşu götürüyor. Ve turşunun içinde orman meyveleri var. Alıcı var, kuşburnu var, muşmulası var. Bunların hepsi askorbik asit kaynağı. O askorbik asit hem turşunun bozulmasını önlüyor ve işte sana ordunun ihtiyacı olduğu vitamin. C vitamini orada. Bunu tarihçiler yazıyor. Bugün çok zor coğrafyalarda yaşayan insanlar karşısındaki düşmandan çok o yaşadığı coğrafyayla savaşır bir savaşta. Onun için mutfak başarısı ordunun başarısı demek. O coğrafyada tutunabilmenin, o coğrafyaya gidip orada savaşabilmenin temel şartı bu. Onun için Türk mutfağında bu hamurun, unun kullanılarak, tahılın kullanılarak mixed edilmiş, proteinle, şekerle, yağla birleştirilerek yapılmış inanılmaz çok sayıda yemek var. Bu bugünkü konu bence bu, yani bunun kaybolmasına müsaade etmemek lazım. Biz kendi orijinal kökenlerimizdeki bu unlu, un bazlı una diğer besin faktörlerinin montajıyla yapılan bu yemekleri asla kaybetmemeliyiz. Buğdayı dövüp un haline getirip ondan sonra ekmek haline pişirmek saatler, haftalar sürebilir hatta bazı şartlarda. Bir değirmen taşı bulacaksınız, onu yontacaksınız, onu çevirecek bir güç kaynağı bulacaksınız ki o kurutulmuş taneyi un haline getirin, suyla birleştirip hamur yapın ki pişirebilirsiniz. Ama bunu önceden haşlayıp sonra kurutursanız bulgur, pilavınız hazır. Onun içine yoğurdun kurusunu kattığınız zaman proteininiz de onun içinde.
Tam fast food oldu şimdi.
Evet, tabii bunlar sade fast food değil, zamana direnen, dış ortama direnen, bozulmayan ve çok çeşitli besin faktörlerini aynı anda içeren. Ben bir İtalyan'ı evimde ağırladım. Aşure'ye ikram ettiğim zaman bu elmadan yapılmış bir tatlı dedi. Tatlıyla eti bağdaştırdığımız çok sayıda bugün artık yapmadığımız ancak bir iki tanesi kaldı. Ballı Mahmudiye, tavuk göğsü vesaire. Ama bir mişmişiye kuru kayısıyla pişirdiğiniz et yemeği, ayva aşı, vişne aşı, başka buluşlarımız var. Mesela lök, kurutulmuş dutla cevizin dövülmesiyle. Bizim Beypazarı sucuğu dediğimiz, nişastalı, şekerli, pekmezli, cevizli sucuk. Bütün yerel mutfaklarımızda var. Elazığ'da başka isimli
adı. Köme deniyor.
Köme denir. Efendim söyleyeyim, Antakya'ya giderseniz başka bir isimle adlandırılır. Ama hepsinde var. Bu bizim ortak. Ve ben Macaristan'a yaptığım ziyarette bunun izlerini gördüm. Macar yemeği diye bana da otantik Macar yemeği getirin dediğim zaman önüme gelen bizim askere verdiğimiz aş. Bu ne dedim? Gulaş dediler. Orijinali kul aşı. Ne var? Kurutulmuş, kavrulmuş et, çevrede bulduğun, o gittiğin coğrafyada bulduğun her türlü nişastalı, nişastasız kök ya da sebze. İşte size kulaşı, namı diğer gulaş.
Türlü gibi bir şey.
Gayet tabii. Ama baktığınız zaman içinde bütün besin evreleri var.
Evet.
O kadar bulmuş, ileri getirmiş ki pide. Eti ya da tatlıyı, tatlı pide de var. 13. yüzyılda Türkler Dalmatya'ya geçtikleri zaman pizza yapılmış. Pide hamurunun üzerinde, tatlı hamurunun üzerinde meyveden oluşan bir pide türü. 100 yıl sonra da, 150 yıl sonra da İtalya'da pizza keşfolmuş.
Biz de sanıyoruz pide, ki şimdi pizza bize
pide,
oradan
pizza,
geldi.
Pizza. Nasıl gittiğini görüyorsunuz. Evet. Keşkek. Avınızı avladınız. Bulgurunuz yanınızda. Buğdayınız yanınızda. Koyuyorsun kazana, kaynatıyorsun. Ulamaç gibi ama korkunç lezzetli. Tavşan eti bulursan tavşan etiyle yapıyorsun. Tavuk eti bulursan tavuk etiyle yapıyorsun. Kaz eti bulursan kaz etiyle yapıyorsun.
Bulgur zaten cepte.
Cepte. Yani onun için biz şimdi artık Anadolu coğrafyası tabii çok verimli bir coğrafya, çok güzel bir coğrafya. İnanılmaz olanaklar sunuyor. Ekmekler, poğaçalar, pastalar falan. Ama bizim ta Orta Asya'nın o çetin şartlarında getirdiğimiz kültürdeki yemekler hala ölmüyor farkındaysanız. Ayak sürüyor, direniyor ve zaman zaman parlıyor, atak yapıyor. Hatırlıyor bu toplum. Kolektif hafızası bu toplumun, Türk toplumunun hatırlıyor. Onun için Türklerin askeri başarıların altında da bu mutfak becerileri var. Ve bu tabii mutfağa da lojistiğin nasıl önemli bir parçası olduğunu görecek askeri zekaya ihtiyaç var. Türk toplumunda mutfağın ve askerliğin İkisinin birlikte bu kadar iyi olması tesadüf değil.
Değil.
Bu aynı sürecin farklı parçaları bunlar. Birbirini tamamlayan parçaları. Onun için ben bugünkü konuşmada lezzet sırlarından çok bunu, yani bu gözlemleri, bu farkındalıkları paylaşmak istedim. Evet.
Yayın öncesi değerli hocama şöyle bir soru yönelttim sevgili dinleyiciler. Hocam bu kadar sırrı siz hangi kaynaklardan edindiniz diye. Bir kısmını kaynaklardan ama bir kısmı gözlemlerim dedi. Evet. Hocam bizzat o yörelere gidip o bölgelerde doğrudan doğruya gözlemledi.
Mesela
gözlemledim.
O Macaristan gezisinde baş aşçısıyla konuştuğum zaman gittiğim yerin, hayır gulaş Macar yemeği değil, biz bunu Türk ordusundan öğrendik. Kulaşı bunun orijinali diye bizzat kendisi söyledi. Bir kere son derece büyük bir hoşgörü var. Gittiği yeri etüt ediyor, inceliyor. Ben buradakilerden neyi kullanabilirim? Bunların hangisinin değeri var? Dondurarak, tuzlayarak, kurutarak, ana malzemeleri, bunları birbiriyle karıştırıp kompozit bir malzeme haline getirip yaparsam, işte torbayla yanımda götürdüğümde 6 ay çölü geçerken yapabileceğim yemek. Bunu düşünebiliyorum. Bu görüye, öngörüye sahip.
Ve çok kısa sürede yapıp hemen orduda...
Anında ordunun bir kısmı takviyesi. Savaşırken acıkanlar arkada karnını doyurup 10 dakika sonra savaşır. Kanuni Sultan, şimdi hatırlamıyorum, tarihçiler beni affetsin. Ama Osmanlı'nın Avrupa'da yaptığı savaşlardan birinde yabancı süvari karargahı basar. Karargahtaki mutfak personeli, mutfak araç gereçleriyle basan süvariyi kılıçtan geçer. Çünkü kullandığı araçlar...
Malzemeler aynı.
Aynı. Şişler, satırlar, palalar. Mutfakta kullanıyor zaten onu. Bu bile, bu gözlem bile, tarihin yazdığı bu gerçek, somut olay bile... Bize, bizim mutfağımızla askeri araç ve gereçlerimiz, askerlik zekamızın ne kadar örtüştüğünü, ne kadar birbirini tamamladığını gösteriyor.
Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
bugün
ediyorum.
Bugün yine bizi çok farklı bir alanda
bunu paylaşmaktan, bugünkü neyi konuşmayı yaptınız? Paylaşmaktan çok büyük keyif aldım.
İnanın bizim için.
Yani çünkü bu, hani bir mutfağı gerçekten çok seviyorum. Yapmaktan çok keyif alıyorum ama... Bu aynı zamanda benim bir parçası olmaktan mutluluk duydum. Türk toplumunun dehasını, yaratıcılığını ve nasıl doğanın ona sunduklarını ne kadar etkili kullandığını gösteren bir örnek oluyor aynı zamanda.
Değerli hocam, bizim bu sizinle yaptığımız ara ara lezzet sırları gibi ismini söylediğimiz bölümün de bizim için böyle bir katkısı var. Biz de çünkü o lezzetin işte hani... Bir dolu program var televizyonlarda, radyolarda. Sanki yemek tarifi verme gibi bir program ama bizimki öyle değil. Biz o yemeğin çok çok yıllar öncesine
kökenlerini
gidip
kökenlerine inerek nedenlerini, tarihsel nedenlerini görelim.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
hocam. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık.
Sağ olun.
İyi ki varsınız.
Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Anadolu mutfak kültüründe çok önemli bir yere sahip olan hamur işlerinden bahsettik. Özellikle biraz da orduyla ve ordunun ihtiyaçlarıyla olan ilişkisine değindi. Kendisine verdiği bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Hayatın seslerine de müzikle devam ediyoruz.
Rahatsızlanmakmış, yer iz yurt unutmakmış. Hiç farkında bile olmadan hep ona uyanmakmış. Bir dertli yolcu bu gönül, hangi durakta sabahlarmış. Onun ruhu bile duymadan sessiz ağlarmış. Güney. belki huzurla uyur. Şarkımızı başkasına söyler. İç içi bile yanmadan ona canım der. Hala çocukmuş bu gönül. Hemen incinir, hemen kırılır. Yenilirse iyileşmez kolay. Burada yaşam mı kalır?
Haklarımız.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, avukatımız ve aynı zamanda Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün çok aslında gündemde olan bir konuyu konuşacağız gerçekten. Çünkü son zamanlarda sosyal medya hem evlilikleri devam ettirmek ve kurmak ama aynı zamanda kurulmuş olan evliliklerin ne yazık ki boşanmayla sonuçlanması gibi olumsuz yönleri de etkilediğini görüyoruz. Sosyal medya hayatımızın nasıl bu kadar içinde var ve hani boşanmaya kadar varan evlilikleri boşanmaya kadar götüren bu süreçte nasıl bu kadar etkili olabiliyor?
Evet, aslında içinde bulunduğumuz son 30-40 yılın özellikle de son 15 yıllık döneminde biliyorsunuz bilişim inanılmaz gelişti. Yani işte bilişimle birlikte sosyal medya gelişti, sosyal medya ağları gelişti. Onun dışında yazılım programları gelişti ve insanlar dünyayı avucunun içinde taşımaya başladı. Yani cep telefonlarımızda, akıllı telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda, dizüstü bilgisayarlarımızda, tabletlerimizde. Yani dünya aslında bizimle birlikte
cebimize girdi.
Şimdi hani böyle Türk filmlerinde vardı ya, işte televizyon ilk çıktığında kravatlı, ceketli
oturuyor.
Niye? İşte reisi cumhurda bizi görürse diye. Yani televizyondan da onları görecek diye. O günlerden bugünlere geldik. Tabii örneğin elimizdeki telefonlar öyle bağımlılık yarattı ki. Nedir o bağımlılık? Mesela sabah çıktığınızda eğer cep telefonunuzu evde unutmuşsanız.
Geri eve dönüp alıp geri işe gidiyoruz.
Geri, aynen, eve dönüp alıp geliyoruz. Yine daha önce işte önemli numaralar, annemizin, babamızın, eşimizin, işte sevdiğimizin, çocuğumuzun, yakınlarımızın cep telefonları, önemli numaraları hafızalarımızda tutabilirken şimdi elimizdeki o telefonlara kaydettiğimiz için hafızalarımızda da o numaraları unutmaya başladık.
Evet.
Yani bazen ya insan eşinin veya işte çocuğunun numarasını ezbere bilememeye başladı. Yani buna kadar geldi. Hı hı. Şimdi tabii iyi yönleri olmadı mı? Tabii ki. Yani bilişimin gelişmesiyle birlikte inanılmaz ufuklar açıldı.
Örneğin ben hatırlıyorum ilk başladığımızda bir ileri işte iki ileri bir geri fasitler vardı hesap makinesi yapmak için işte tuşlardınız işte çevirirdiniz rakamları tekrar çıkarmak için tersine çevirdiniz. Daktilolarımız vardı. Aralarına işte üç tane dilekçe çıkaracaksak aralarına işte kağıt koyardık ki şey olsun.
Karbon kağıdı.
Ellerimiz falan böyle kirlenirdi. Dilekçenin sonuna geldik. Bir hata yaptık.
Eyvah. Sil dilekçe, baştan yeniden yaz.
Dilekçeyi yani çünkü daksille veya işte orayı böyle bir çarpıyla korku olmuyordu. Yapamayız. Yeniden çıkar diyordunuz. Yeni baştan yaz. Şimdi hata mı yaptınız? Delete yapıyorsunuz. Bitti. Yani sil tuşuna basıyorsunuz. Evet. Geçti. Veya bir şey kayıp mı ettiniz? Yeniden mi alacaksınız? Ya da üstüne yap, kes, yapıştır. Öyle kolaylaştı ki. Bu kolaylık aynı zamanda neyi de beraberinde getirdi? Sosyal yaşamımızda insanların arkadaşlık kurması, ondan sonra haberleşmesi, uzak mesafelerin yakına gelmiş olması, işte görüntülü konuşma sistemlerinin gelişmesi, işte binlerce kilometre uzaktaki sevdiklerimizle, işte ailelerimizle, eğitime gitmiş olanlarla yüz yüze konuşma imkanının sağlanması gibi inanılmaz güzel gelişmeler oldu. Eskiden mektup yazıyordunuz, gidecek de yurt dışında 2 ay, 3 ay, özellikle bizi şu anda yurt dışında Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bizi keyifle dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz yurt dışından o mektuplar beklerlerdi vatandan, gurbetten, işte vatandaki gurbetten bekler, gurbetteki işte şeyden vatandan bekler. Bir ay, 2 ay, 3 ayda bir mektuplar ancak gelir giderdi. Şimdi her gün istediğimiz zaman, dilediğimiz zaman cep telefonundan dahi görüntülü görüşebiliyoruz. İşte bu aynı zamanda evliliklerin kurulmasına da aslında bir çöpçatanlık da ortaya çıktı. Yani insanlar birbirlerine daha rahat ulaşabilir hale geldiler. Tabii bu aynı zamanda mahsurları da beraberinde getirdi tabii. Yani sosyal medyayla ilgili yapılan araştırmalar çok ilginç sonuçlar var. Birkaçını paylaşmak istiyorum örneğin. 2014'te Avusturya'da bir araştırma yapılıyor. Burada sosyal medya kullanımı sebebiyle kişilerin ruhsal durumlarının inişe geçtiği belirli bir denek grubu üzerinde deneyler yapılıyor, gözlemler yapılıyor ve olumlu paylaşımların yanında olumsuz şekilde kişinin ruhsal durumunu negatife döndüğünü tespit ediyorlar. Örneğin işte hava bugün kapalı olacak. Bugün çok yağışlı olacak. Bugün işte karşıdakinin haberleşmeyle bunu birbirinize söylediğiniz zaman paylaştığınız zaman onun da moralini bozmaya başlıyor. Yine özellikle stresle ilgili yoğun strese yol açtığına ilişkin saptamalar var. Bunların tamamı bilimsel Londra'da yapılan bir araştırmada da yine aynı şekilde sanırım Essex Üniversitesi'ndeydi. Orada yapılan denekler üzerinde araştırmalarda yoğun şekilde negatif yüklemeler yapıldığını ama pozitif olarak yapılan yüklemelerin ise daha az olduğunu, kişilerin stres yüklenmesi olduğunu, özellikle mesela selfie konusunda ilginç bir deney var. 2000 kişi üzerinde yapılmış bu. Selfie'nin kişinin öz saygısını olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmış.
İlginç.
Yani mesela nasıl? Evet. Şimdi selfie'ler paylaşıldığı zaman sosyal medyada
beğeni alıp almama durumuna göre.
Almama durumu oluyor. Beğeni almadığınız zaman
beğenilmiyor muyum acaba?
Evet. Duygusu. O soru geliyor. Hı-hı. Acaba beni beğenmiyorlar mı? Hı-hı. Ya da çok beğeni alanlara karşı bir kıskançlık, bir nefret, bir kin gibi negatif duyguların oluşmasına sebebiyet veriyor. Yani bunlara baktığınızda bu tür paylaşımlar inanılmaz şekilde var. Örneğin depresyonla ilgili sosyal medya üzerinde 700 öğrenci üzerinde bir çalışma yapılmış. 700 öğrenci üzerinde sürekli sosyal medya paylaşımlarıyla belli bir süre izlenmiş bu öğrenciler. Bunların büyük bir bölümünde moral bozukluğu, değersizlik hissi yani kişinin kendisini değersiz hissetmesi, umutsuzluk gibi temel insanı aslında ayakta tutan kavramların negatifleştirildiği görülmüş. Böyle bakınca da aslında bu etkileşimin insan hayatını ne kadar olumsuz etkilediği ortada. Şimdi eğer evlilikle ilgili duruma baktığımızda Özellikle tabii sosyal medya, insanlar, hele eşler çalışıyorsa, örnek verelim. Biz avukat olarak boşanma hukukuna ilişkin gelen gerekçelerin günümüzdeki büyük çoğunluğu değişti. Şimdi önceden işte neydi? İşte ortak hayatın çekilmez hale gelmesi. Bu çok genel bir deyimdir. Veya sadakatsizlik dediğimiz husus. Şimdi o ortak hayatın çekilmez hale getirilmesine, gelmesindeki ilişkin hususlar önceki yıllarda ya da bundan 10-15 yıl önce daha ziyade işte ekonomik koşulların kötülüğü, ekonomik işsizlik, ondan dolayı işte eşlerin stres yüklenmesi.
Veya kalabalık ailelerde yaşamak,
insanların işte kendine ait bir evinin olamaması gibi bu tip sebeplere dayanırdı. Şimdi şiddetli geçimsizlik yine var boşanma sebebi olarak. Sadakatsizlik yine var ki sadakatsizlik meselesi boşanma sebepleri arasında Türkiye'de en az olan sebeplerden biri idi. Ama sosyal medyanın gelişmesinden sonra inanır mısınız neredeyse şiddetli geçimsizlikle eş olacak sayıda oranda sosyal medya kullanımının yol açtığı sadakatsizlik. Örneğin işten geliyor evin diyelim ki erkeği, koca işten geliyor, daha yemeğe oturmadan işte kendi odasındaki bilgisayarın başına geçip gece sabahlara kadar örneğin orada vakit geçiriyor. Veya gecenin ikisinde yatağından kalkan eş, kadın sabah 4'e kadar 5'e kadar bilgisayarın başında. Şimdi eşler birbirini o zaman sorguluyor. Gecenin bu vaktinde
niye ayakta?
Neden bilgisayarın başında? Özellikle sosyal medya aracılığıyla dünyanın bir ucuna bile, öteki ucuna bile ulaşmanın kolaylığı sebebiyle kişiler arası iletişimde, bireyler arası iletişimde çok rahat hale geldi. Bu da özellikle kişilerin kendi aile birlikteliklerinin dışında bir takım kendini mutlu hissedebileceği ya da hayallerin peşinde koşabileceği bir sosyal mecraya, büyük bir dünya bu. Buraya o çekiciliğe kapılan insanlar bu sosyal medya dolayısıyla da ailelerini ihmal etmeye başlıyorlar. Bu ihmal beraberinde evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirine olan güveni, sadakati, saygısı, hoşgörüsü, sevgisi üzerinde olumsuz yönler ortaya getiriyor. Örneğin akşam geliyorsunuz. Eşlerin ikisi de çalıştığını düşünelim veya eşlerden biri çalışmasın, hiç fark etmez. Yemeği yiyorsunuz. Yemeği yerken elinizdeki cep telefonundan sürekli mesajlara bakıyorsunuz. Konuşma yok. Yemek bitiyor. İşte herkes bir köşesine çekiliyor. Ya televizyon seyrediyor veya elindeki telefondan yine ya da bilgisayarından sosyal medyadaki işte yazışma grupları olur. Alışveriş siteleri olur, farklı paylaşım siteleri olur. Bunlarda zaman geçirerek bir müddet sonra aslında eşler arasındaki o ilişki zayıflıyor. Evet. Çünkü sohbet, muhabbet yok.
İllaki sadakatsizlik olması şart değil.
Zaten sosyal medya sadece sadakatsizlik değil, şiddetli geçimsizlik dediğimiz...
Benimle ilgilenmiyor ya geliyor iş.
Evet, benimle ilgilenmiyor. Benden çok bilgisayarın başında zaman geçiriyor dediğimiz bu tür sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı maalesef günümüzde. Evet. Bu sadece ülkemizin sorunu değil. Bu dünyanın sorunu. Yani özellikle bağımlılıkla ilgili yapılan araştırmalar var. Bu sosyal medyanın bağımlılık yönünde özellikle 2011'de mesela Nottingham Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma var. Orada diyor ki sosyal bağımlılığın aslında bir ruhsal problem oldu ve bu ruhsal problemden dolayı da kişilerin bağımlı hale geldi ve bunun da aslında tedavi edilmesi gereken bir hastalık oldu. Evet. Açık şekilde Nottingham Üniversitesi tarafından, sadece bu üniversite tarafından da değil. Birçok üniversite tarafından aslında bugün sosyal medyanın bir bağımlılık olduğu ve bir tedavi edilmesi gereken bir bağımlılık olduğu yönünde araştırma sonuçları mevcut. Şimdi İşin ilginci kişiler arasındaki bu ilişkiyi zayıflattığı gibi aynı zamanda kişilerin birbirine karşı negatif duyguları da ortaya çıkarmaya başlıyor. Eşler örneğin sosyal medyada gördüğü bir paylaşımda niye benim yok? Örneğin ben niye işte şurada örneğin gitmiş yurt dışında bir kar tatili yapıyor, bir kayakta fotoğraf
paylaşmış.
İşte Ahmet'in eşi gidiyor, biz niye gidemiyoruz mesela. Veya işte Ayşeler bak kendisine nasıl güzel bakıyor, işte görüyor musun güzel görünüyor. Kıyafeti çok hoş, sen niye öyle giyinmiyorsun? Veya yoğun alışverişlerin siteler üzerinden yapılması evlilik birlikteliklerini maalesef sıkıntıya sokuyor ve yoğun şekilde de boşanma sebepleri oluyor.
Bir de şu konuya değinebilir miyiz? Şimdi boşanmalarda hani evet işin sadakatsizlik kısmı bir yana deyip diğer kısmından konuştuk ama sadakatsizlik olduğunda da sanki sosyal medya bu sadakatsizliği ortaya çıkarma konusunda da hafiye görevi görmeye başladı. Şimdi bu deliller de yine mahkemede delil olarak ve insanların hani boşanmalarına sebebiyet verecek konu olarak artık kabul ediliyor bildiğimiz kadarıyla, değil
evet,
mi?
Evet, doğru. Vaktimiz de azalıyor. Bu konuya da değinelim. Şimdi tabii şifreli olan hususlar, eğer eşler birbirlerinin şifresini biliyorlarsa zaten sıkıntı yok. Ama bilmedikleri durumda ve eşler birbirlerinden bu şifreleri gizlemişlerse, o gizli bilgiler örneğin şifreler kırılarak ya da kişinin özel bir takım cebinden veya bilgisayarından girilerek elde edilmiş ise bunlar hukuka aykırı delil olarak adlandırılabiliyor.
Ha, gizli ise evet, hukuka aykırı.
Hukuka aykırı delil. Yani kendisi tarafından çıkarılmamış olmak kaydıyla tabii. Ha, bir başkası çıkartmışsa örneğin paylaşımlarda bulunmuş, işte gitmiş bir erkek arkadaşıyla özel fotoğraflar çektirmiş. Bunu da işte sosyal medya ağlarında paylaşmış. Eş de bunu görmüş. Bunu delil olarak sunabilir.
Hmm. Ama kendisi onun cep telefonunu karıştırıp da içinden evet, fotoğrafları elde ediyorsa o delil değil.
Hukuka aykırı delil oluyor. Tabii bunu karşı tarafın ispat etmesi lazım ama sonuç itibariyle orada elde edilen deliller de mahkemede takdiri bir şey uyandırıyor karar verme açısından. Çünkü onlar tamamlayıcı delil olarak ortaya konulabiliyor.
Yani hukuki değil ama yine hakim bunları göz önünde mutlaka bulunduruyor.
Efendim ben bunu şifresini kırarak değil de telefonu açıktı, telefonu şifresizdi. O arada mesaj geldi. İşte şu
ben de baktım.
Yazılım, baktım. Veya telefonu ben açtım. Veya yazışmayı açıktı, sürekli
ekranda
yazılıyordu.
Gördüm.
Ekranda gördüm, fotoğrafını çektim. Yani en sık yapılan yöntemlerden biri odur. Kendi telefonuyla eşinin telefonundaki gelen şeyleri çektiği zaman sıkıntı yok onda. Yani o hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olmuyor. Ama bir şifreyle gizlenmiş bir şey varsa, bu elde edilmişse elde ediş yönteminden dolayı sıkıntı, yoksa onun dışında herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. O nedenle özellikle işte görüntüler, paylaşımlar hukuki açıdan da delil niteliğini oluşturuyor. Sosyal medya paylaşımları, yazılar, çiziler, resimler. Ha, resimler deyince şöyle bir durum var. Sizin resimlerinizin izinsiz şekilde sosyal medyada paylaşılması hukuka aykırıdır. Ama siz bunu kendiniz sosyal medyada paylaştıktan sonra o resimlerin de paylaşılması durumunda ortadan suç kalkar.
Evet.
Yani çünkü siz bunu paylaşıma açmış durumda olursunuz. Şimdi baktığımızda bu paylaşımlar sebebiyle evlilik birlikteliklerinin gerçekten sarsıldığı, zayıfladığı ve sosyal medyanın inkar edilemez şekilde boşanma davalarında etkili olduğu son yıllarda açıkça ortaya çıktı. Yani evet, sosyal medyayı güzel şekilde kullanalım, olumlu taraflarını alalım ama sosyal medya bağımlısı olmayalım. Şu görülmüş ki sosyal medya üzerinden kendisini rahat hissedenler insanlarla yüz yüze geldiğinde ifade etmekte zorlanıyorlar kendilerini. Maalesef klavyede yazarak daha rahat iletişim kurduğunu düşünen insanlar aslında sosyalleşmiyor. Tam tersi bir deyim vardır bu sosyoloji biliminde. Anonimleşme dediğimiz, yabancılaşma. Birbirine yabancılaşıyor aslında. Klavye üzerinden çok rahat sohbet ettiği kişiyle yüz yüze geldiğinde aynı kişiler
tutuklaşıyor,
evet,
değil mi?
Birbirleriyle rahat sohbet edemiyorlar. O nedenle hem kişilerin özgüveninin gelişmesi. Hem evliliklerin uzun süreli, uzun soluklu olması, sadakat ve işte geçimsizliklerin, sadakatin olduğu geçimsizliklerin olmadığı bir evlilik için mutlak surette sosyal medyanın olumlu yönlerini alıp ama olumsuz yönlerini yapmayalım. Örneğin koltukta evimize oturduğumuzda koltuğun bir köşesinde birimiz, diğer köşesinde birimiz elimizde zaman geçiriyorsak birbirimizle sohbet etmeden bu evliliğin sıkıntıya girdiğinin açık bir göstergesidir. Bizi dinleyenlere diyorum ki sosyal medya evet var hayatımızda inkar edemeyiz ama olumlu yönlerini alalım. Olumsuz yönlerine de aman dikkat edelim. Birbirimizi sevelim, sohbet edelim, muhabbet edelim. Radyo dinlediğiniz gibi böyle birbirimizi de dinleyelim.
Ne güzel bağladınız Sayın Çetin. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Avukat Süleyman Çetin, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi değerli hocamızla bugün hem sosyal medyayı konuştuk. Özellikle sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkilerine değindik. Evlilik birliğini nasıl etkilediğini, özellikle hangi boşanma nedenleriyle ortaya çıktığına ve boşanma davalarındaki sosyal medya üzerinden paylaşılan resim, fotoğraf gibi bilgilerin davalardaki etkileri üzerine konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayın da birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.